Anafor Erhan Bener.
Ayrım 8.
Emin, daha büyük hanımın niyetini öğrendiği günden beri kız kardeşinin Cahit'le evlenmesine, aslında olmasa bile evlenmesine karşıydı. Yaşı, fiziksel görünümü, öğrenim durumu, mesleği, işi varlığı ve dolayısıyla da olsa hısımlığı nedeniyle Cahit'e karşı apaçık cephe alamazdı. Bu yüzden kendisini Sevin'in yerine koyarak artık böyle uzaktan kumandalı evliliklere yer olmadığını savunmuş ama onu etkileyememişti. Sevin bir garip boyun eğmişlik duygusuyla ağabeyisini desteklemekten adeta kaçınmıştı. Ağabeyisinin büyük bir inandırıcılıkla öne sürdüğü nedenlerin onun gerçeğe karşı çıkışını gizlemek için ortaya koyduğunu anlıyordu Sevin. Ağabeyisiyle hiç tartışamayacağı konulardı bunlar. Emin, bu uzak akraba çocuğunun öğrencilik yıllarında gerek 12 Mart döneminde gerek 12 Eylül öncesinde ve tabii sonrasında toplumsal çalkantıların tümüyle dışında kalma çabasına girmiş olmasını bağışlayamıyordu. Gerçi Cahit İstanbul'da okumuş, sonra da İsviçre'de tamamlamıştı öğrenimini. Yani öğrencilik yıllarında hiç birlikte olmamışlardı. Cahit üstelik Emin'den büyüktü de. Ama Emin, parti ve hücre arkadaşlarının, yoldaşlarının, hapishane arkadaşlarının onunla aralarındaki hısımlığı öğrenmelerinden hep çekinmiş ve bundan tedirgin olmuştu. Olayların bazı tehlikeli boyutlara varınca dayısı Refik Bey, Cahit'i 2 yıllığına Cenevre'ye göndermişti. Bir uydurma doktora ile dönmüştü Cahit İsviçre'den. Ve Emin, bu 2 yıllık gezi boyunca onun statik hesaplama yöntemleri yerine dayısından habersiz, kaçamak olarak sık sık gittiği Paris barlarında egzistansiyalizm öğrenimi yaptığından kuşku duymuyordu. İşin tuhaf, hatta biraz da gülünç yanı, Emin'in babasının telaşından zaman zaman alınırmış gibi görünmesini, Salih Bey'in yanlış yorumlayarak oğlunu avutmak istercesine, 2'de 1, kız evlendirmenin oğlan evlendirmeye benzemediğini söylerlerdi de inanmazdım. Doğruymuş meğer. Sevin daha çocuk. Nereden çıkardı büyük hanım şimdi bu evliliği diye söylenmesi, zaman zaman da gözlerinin yaşardığı belli olunca, rahmetli sağ olsaydı da kızının mürvetini görseydi diyerek zayıflığına bahane aramasıydı. Aslında hem ağlarım hem giderim deyimini doğrularcasına Salih Bey, pek sevgili kızının daha fakülteyi bitirir bitirmez evlenip yuvadan uçmasını bir türlü yüreğine sindiremiyordu. Ama öte yandan da Cahit'in Sevin için iyi bir kısmet olduğunu kabul ediyordu. İyi bir mesleği vardı Cahit'in, yakışıklı sayılırdı. Büyük hanım ayrıca onun çok iyi huylu olduğunu da kefildi. Sevgiye gelince, Salih Bey eski kafalı bir insan değildi ama gençler arasında sevginin abartılı bir biçimde önemsendiği kanısındaydı. Eğer evlilik olacaksa hiçbir evliliğin tutkulu bir sevgiye uzun süre egemenlik hakkı vermeyeceğini rahatça söyleyebilirdi. Aşkı körükleyen engellerdi. Evlilik engellerin ortadan kalkması demekti. O zaman da aşkın öleceğine kesin gözüyle bakmak gerekiyordu. Belki insanlar başlangıçta bunun farkında olsalar, evlilikten daha az şey isterler. Evliliklerini yalnız biçimsel olarak değil, içsel olarak da sürdürebilirlerdi. Babasının bu düşüncelerini çok iyi biliyordu Sevin. Onu haklı da buluyordu. Bunun yanında Cahit'e karşı yüreğinin büsbütün kayıtsız olduğunu da söyleyemezdi. Sevginin ya da aşk dedikleri tutkulu sevginin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu. Oldukça içine kapanık bir kızdı. Lisede olsun, fakültede olsun, flört diye nitelendirilebilecek ufak tefek arkadaşlıklar dışında yüreğinde aşk diyebileceği bir çarpıntı duymamıştı. Bunda önce annesinin, sonra babasının ve ağabeyisinin açık ya da kapalı baskılarının etkisi vardı kuşkusuz. Ama daha çok kimi arkadaşların alay etmelerine neden olan bir aşırı duygululuğu vardı ve çevresindeki delikanlıların başı bozuklukları, her yakınlığı cinselliğe indirgemeleri onu rahatsız ediyordu. Bir beyaz atlı prens bekleyecek kadar saf değildi kuşkusuz. Ama en azından evleneceği, sevebileceği erkeğin o aptallardan farklı olması gerekiyordu. O akşam Salih Bey, sanki onun duymaması gereken gizli şeyler konuşulacakmış gibi, yemekten sonra Sevin'in ister balkona çıksın, isterse odasına çekilsin, mutlaka gözden ırak tutulması gerektiğini hissettirdiği için, yalnız kalmayı hiç istemediği halde, uslu bir çocuk tavrıyla balkonun yolunu tutmuştu. Tabii Metin'i de. Konuşulanları halasına aktarmakta hiç vakit yitirmeyeceği önceki denemelerle kanıtlanmış bulunduğundan, onu da büyüklerin yanında işinin olmadığı duyurulmuş, balkona halasının yanına yollanmıştı. Metin herkesten daha heyecanlıydı. Kıskançlık, hatta korku ve telaş gibi duygularının arasına biraz merak, biraz da bir serüven olasılığından ileri gelen bir telaş karışıyordu. Gözlerini elçiliğin bir terörist saldırısına karşı önlem olarak belirsiz aralıklarla bahçeyi tarayan güçlü projektörüne dikmiş, arada sırada içini çekerek düşünmekte olan halasını izliyordu. Sonra dayanamadı. "Neden bu kadar heyecanlısın halacığım?" dedi. "Çok mu zor nişanlanmak?" Metin'in farkında olmadan nişanlanmakla sünnet olmak arasında bir koşutluk kurduğunu sezen Sevin gülümsedi. "Nişanlanmak niye zor olsun Metinciğim? Parmağıma bir yüzük takacaklar. Hepsi bu. Ben büyüyünce nişanlanmayacağım," diye başını salladı Metin. "Neden?" "Büyüyünce karşına çok hoşlanacağın birisi çıkacak. O zaman sen de nişanlanacaksın. Sen şimdi Cahit amcayı çok mu seviyorsun?" Sevin duraksadı. "Bilmiyorum," dedi. "Henüz bilmiyorum." "Ama bir hafta sonra onunla nişanlanacaksın, öyle değil mi?" Dalgınca okşadı çocuğun başını. "Zor sorular sorma insana Metinciğim," dedi. "Cahit amcanı seviyorum tabii ama ona aşık filan değilim." "Ne demek aşık olmak? Yani filmlerdeki gibi mi?" Bu konuyu açtığına çoktan pişman olmuştu Sevin. Sözü değiştirmeye çalıştı. "Cahit amcan akrabamız sayılır. O zaman öyle filmlerdeki gibi aşık olmak gerekmez, nişanlanmak ya da evlenmek için." Metin pek bir şey anlamamakla birlikte bilgiç bilgiç başını salladı. "Anlaşıldı," dedi. "Ama niye İstanbul'a gidiyorsun? Madem akrabamız, Cahit amca buraya gelsin, bizimle birlikte oturamaz mısınız? Bak annemle babam hep birlikte oturuyoruz burada." Çocuklara bazı şeyleri anlatmanın ne kadar zor olduğunu biliyordu Sevin. Özellikle de Metin'in ne kadar inatçı olduğunu çok iyi biliyordu. Çünkü onu annesinden çok Sevin büyütmüştü denilebilir. Zühal, Emin'le birlikte gözaltına alındığında Metin henüz 1 yaşındaydı. Ve bu gözaltına alınma daha sonra tutukluluğa dönüşerek 4 yıl sürmüştü. Tabii annesinin de büyük yardımı olmuştu. Ama o günlerde hastalığı hızla ilerlemekteydi kadıncağızın ve Sevin evin bütün yüküyle birlikte Metin'i de sırtlanmak zorunda kalmıştı. Böyle bir anda hüzünlü şeyler hatırlamanın doğru olmadığını düşünerek içini çekti. "O zamana kadar çok vakit var Metinciğim," dedi. "Beni de telaşlandırmasana." "Ama evlenince bizi bırakacaksın, öyle değil mi?" "Bak, senin annen de evlenince ailesini bırakmış, babanın yanına gelmiş." "Annem başka. Büyük annem ve büyük babam boşanmışlar da onun için annem evden ayrılmış. Büyük babam da anneannem de babam solcu diye annemin babamla evlenmesini istememişler." "Solcu olmak çok kötü bir şey mi hala?" Sevin bunu ona anlatmanın ne kadar zor olduğunu düşündü. "Sen şimdi annenin de babanın da kötü insanlar olmadığını bilmiyor musun? Öyleyse sonra İstanbul'a gidince sizi bırakacağımı da nereden çıkarıyorsun? Ben hep seninle birlikte olmak isterdim hala. Ben de senden ayrılmayı hiç istemiyorum Metin, ama bunları düşünmeye vakit var." Metin anlayışlı görünmeye çalışarak başını salladı. "Çok var da, yani ne zaman? Ne zaman evleneceksiniz?" "Henüz kararlaştırılmadı Metinciğim. Belki kışa doğru. Kızlar evlenmeden önce biraz hazırlık yaparlar." Metin bu sözü biraz yanlış değerlendirmiş olmalı ki çapkınca gülümseyerek başını önüne eğdi. Tam o sırada cinnah yönünden güçlü bir patlama sesi duyuldu. Metin korkuyla halasına sarıldı. Patlama sesinin hemen ardından otomatik silahların cayırtıları, ses bombalarının, molotof kokteyllerinin gürültüleri dalgalandı. Onları da polis arabalarının siren sesleri izledi. Metin adeta inledi. ''Ne oluyor hala? Kim bunlar? Haydutlar mı? PKK'cı mı? Yoksa sol örgüt mü? Babamla annem de bomba atarlar mıydı?'' ''Bunlar teröristler.'' dedi Sevin. ''Annene baban terörist değillerdi.'' ''Ne istiyor bunlar halacığım?'' Sevin ellerini havaya açtı. ''Bir bile bilsem.'' Siren sesleri Çankaya yönünde uzaklaştı. Sokaklarda kan gövdeyi götürüyordu. Salondakiler bir kız evlendirmenin sorunlarına öylesine dalmışlardı ki hiçbir şeyin farkında değillerdi. Ve Sevin orada balkonun yarı karanlığında belirsiz ama en azından maddi sorunlar açısından ona şimdikinden daha rahat koşullar sağlayacak bir yakın evliliğin muhasebesini yapmakla meşguldü. İki sokak ötede belki de kendisinden genç bir takım insanlar bir anlaşılmaz savaşta canlarını verirken, bu savaşta doğrudan taraf olmayan başka bir takım insanları da göz kırpmadan öldürebiliyorlardı. Gazinonun girişindeki büyük afişin son sıralarında adı Andaluzya'nın ateşli dansözü Rezeda diye duyurulduğu halde, konsomasyona çıktığında kendisine Madonna denilmesini yeğleyen Samatyalı Sevda, sahnedeki programını bitirmiş olmasına karşın, üstündeki etekleri fırfırlı ve beline kadar yırtmaçlı, göğsü ve kolları kat kat siyah dantelli, alev kırmızısı sahne giysileriyle pistin ortasında Cahit Bey'le dans etmekteydi. Sözleşmesine göre programını bitirdikten sonra üstünü değiştirmesi gerekiyordu. Ancak bu akşamki konuğu Cahit Bey'di ve Cahit Bey patronun ahbabıydı. Patron onu kırmazdı ve Madonna da Cahit Bey'in arkadaşıydı. Pistte bacaklarını bacakların arasına sokup incecik sahne giysisinin altındaki çırılçıplak gövdesini Samatyalı bir çingene değil de gerçek bir İspanyol fahişesi imiş gibi işveyle adamın gövdesine yapıştırarak dans etmesine karşın ondan beklediği karşılığı bulamadığı için sonunda Madonna pes etti. Yiğitlik bende kalsın edasıyla ''Bu akşam çok biz yapmışımdır, çok yorulmuşumdur, isterseniz oturalım Cahit Bey.'' dedi. Dünden razıydı Cahit Bey. En dipte barın arka tarafındaki rezerve masalarına iki sevdalı gibi kolları birbirlerinin bellerine sarılmış olarak yürüdüler. Masanın üstündeki mezelerin hemen hiçbirine el sürülmemişti. Ama kovanın içindeki şampanya şişesi yenilenmiş olduğu halde yarı yarıya boştu. Cahit Bey ile Madonna, günün tanınmış pop şarkıcılarından birinin Türkçe sözlü hafif batı müziği diye duyurulan dört kişilik orkestra eşliğinde yüzlerce watt çıkışlı ses yükselticilerinden gazinonun dört bir yanına yansıtılan haykırışları, salonun en kuytu köşesinde oturmalarına karşın birbirlerini rahatça işitmelerine engel olduğundan iki sevgili rolünü sürdürmek zorunda kalıyor, başlarını birbirlerine iyice yaklaştırarak konuşuyorlardı. Cahit, epeyce eski bir zamandan, bu gazinoda çalışmaya başladığı tarihten beri tanıdığı Madonna'ya, kişisel bazı dertlerinden ve bu arada yengesinin onu adeta zorla evlendirmek istemesinden söz ediyor, yakınıyordu. ''Kız gerçi hem genç hem güzel hem de akıllı, daha ne istersin?'' diyecekti ama ''Zorla değil, sevmiyorum.'' ''Bu çağda adeta Gürcü usulüyle evlenmek gibi bir şey bu.'' dedi. Onu sabırla dinleyen Madonna sonunda dayanamadı. ''Bunda kendine dert edilecek bir şey yoktur Cahit Bey. Hayat zaten bir alışverişten ibarettir. Bunu sen de bilirsin.'' ''Ya sevgi Rezeda, ya sevgi? İnsanın yüreğinde sevgi yoksa evlilik sahte bir ilişki olmaktan öte ne anlam taşır?'' Genç kadın bir kahkaha attı. Aşk dediğin insanın apış arasındadır, yüreğinde değil. Bunu bilmez misin Cahit Bey? Hem yakınını sevsinler. Sen değil miydin yıllar önce bir erkeğin yüreğinde pek çok kadına yetecek kadar bol yer vardır diyen? O başka Reza'da. Bu söylediğim ancak özgür yaşadığım sürece doğru. Oysa ben özgürlüğümü satıyorum, anlamıyor musun? Yani o kızla evlenmezsem hiçbir şey kalmayacak elimde.
Ayrım sonu.